Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Talha Aynacı.
Güzel bir ikisi bir de daha oyun ve teknoloji haberlerini sizlere aktarmak üzere birlikteyiz. Talha'ya da bir jest yaptım, oyunu başlattım.
İşte E3 2014 sayesinde biz de ayda yılı bir böyle seviniyoruz arkadaşlar.
Evet, gerçekten dolu dolu bir E3 geçti. Özellikle yeni nesil konsol sahiplerini sevindiren bir sürü haber gördük. Hem Xbox One tarafında vardı hem PlayStation tarafında vardı. Bunları uzun uzun konuşacağız. Ama ben oyuncuları ilgilendiren iki tane roket tarafındaki ürünle devam etmek istiyorum. Bir tanesi bir fare. Şimdi farenin genel olarak görünümüne bakıyorsun. Net aydınlatması falan var. Yeni moda oldu bu da artık. Işıklandırmalarla bu çizgileri belirgin hale getirmek. Arabalarda mesela LED far falan olayı vardı. Şimdi yavaş yavaş farelerde, oyuncak aksesuarlarında da görüyoruz bunu. Güzel bir aydınlatma yapmışlar. Biner tarımızı görüyoruz. 30G hızlanma algılayabiliyormuş sensörü. Aynı zamanda 8200 DPI ve 576 KB'lık dahili belleğine makrolarımızı kaydedebiliyoruz. Bu
kendi
da önemli.
Özel tuşlarımızı atadığımız.
Böylece evet, bilgisayara yazılım kurmadan hangi oyun partisine gidersen git kullanabiliyorsun bu fareni. Bence profesyonel oyuncuların, gerçi profesyonel oyuncular makro kullanıyor mu bilmiyorum ama.
Yani mouse bozuk gibisinden şeylerle, tepkilerle karşılaşma şeyini kaldırıyor ortadan.
Evet, yani azından yazılıma gerek yok en azından. Belleğindeki makroları çalıştırabiliyor. Ama bu fareyi özel yapan şey üzerindeki analog bir tane tuşa sahip olması. Bu analog tuş ne diyoruz? Yani siz ne kadar açıyla yukarı kaldırırsanız ya da ne kadar aşağı bastırırsanız bunun hepsinin bir değeri var. İşte 1 ile 100 arasındaki skalada siz 1, 2, 3, 4, 5 diye milimetrik olarak o hız dengesini sağlayabiliyorsunuz bu PES sayesinde. Ne işe yarayabilir demişler. Birkaç tane demo da göstermişler güzel. Mesela uçağın hızlanması için orada direkt hızı bu pede atıyorsun ve fare üstünden içerini kaldırmadan Battlefield'de mesela uçağın hızını milimetrik ayarlayabiliyorsun. Güzel düşünülmüş. Flapları aynı şekilde ayarlarken göstermişler. Buna benzer birçok oyunda.
Yani zekice kullanılırsa aslında klavyenin o şeyini de bir noktada WASD tuşlarında şey yapabilir. Belli başlı oyunlarda.
Belki araba hızlanması için bile kullanılabilir belki. Yani evet, ne kadar kullanışlı olur bilmiyorum ama en azından dediğin gibi WASD'deki o şeyi öldürür. Hani bastığın an şak diye sağ dönüyor, sol dönüyor da anında hızlanıyor ya.
Mouse'un o hassasiyetini arabaya daha rahat verebiliriz diye düşünüyorum.
Evet, her türlü şeyde kullanılabilir. Tamamen oyuncudan hayal gücüne kalmış bir şey. Farelerde de ilk defa gördüğümüz bir şey bu. Hani analog bir tuşun konumlandırılması, bu tip esnek bir şekilde baş parmağımızla erişebileceğimiz bir yere. Bakalım hani oyuncular tarafında kabul görecek mi? Farenin fiyatı da $105. Aslında genel olarak da hani çok yüksek bir fare fiyatı sayılmaz.
Evet, genellikle zaten oyuncu fareleri bu fiyatta oluyor diye biliyorum.
Şimdi Steam Machines'ten bahsediyoruz sürekli olarak. Ne diyoruz? Bir kontrolcü üretiyorlar ama kontrolcüden pek memnun değiliz biliyorsun. Strateji oyunu oynanmaz buna diyoruz. Clive fare PC oyuncusunun aslında vazgeçilmezler arasında. Gamepad her ne kadar artık birçok aksiyon oyununda yerini yavaş yavaş Clive farenin alıyor olsa da hala daha strateji oynayacağınız zaman, birçok profesyonel FPS oynayacağı zaman bilgisayara karşı oynasa bile
MOBA türü oyunlarda da keza öyle.
Clive fareyi tercih ediyor. Bu yüzden de Steam Machines'in bir Clive fareye ihtiyacı var. Rocket bunu da düşünmüş. Ve bir tane oyun tepsisi hazırlamış. Tepsi diyorum ben ona. Çünkü genel tarafıyla bu tepsi alüminyumdan imal edilen tepsinin sol tarafında ufak bir klavye konumlandırmışlar mekanik tuşlu. Sağ tarafında da bir tane mousepad yerleştirmişler. Sert zemin koyuyorsun dizlerinin üstüne. Salonda oyun oynaman için yapmışlar bunu. Bir tane de profesyonel oyuncu Göya işte Dota'yı orada oynuyor. League of Legends herhalde ya da gösterdikleri video.
Fark tam olarak bir MOBA oyunu oynuyor.
Evet, bir MOBA oyunu oynuyor da ben çok ilgili olmadığım için onları
ama
atlıyorum.
Ama Steam Machines özelse ya da Steam Machine göz önüne alınarak tasarlanmışsa
oyun StarCraft.
StarCraft da olabilir. Evet. Ben görmedim açıkçası.
Ya ben şimdi orada küçük küçük aksiyonu gördükten sonra ben donanıma odaklandığım için oyunu atlıyorum genelde. Profesyonel oyuncunun üstünde göstermişler, çok kısa bir video. Zaten şak diye bitiyor. Ama genel olarak resimlere baktığımızda bir oyun tepsisini yapmışlar. Salonda artık kucağına alıp oynayabilirsin. Oyun sehpası olarak isimlendirilebilir
aslında. Evet, isimlendirilebilir de ben yine de herhalde oturma odasında bu tarz cihazları ne kadar iş göreceğini. Tabii bu oyuncu ve insanların genelleme yapmamak lazım. İnsanların hayatıyla alakalı bir şey.
Tabii ya, yaşam
bekar
tarzına
yaşıyorsa klavyeyi de koyar, mouse'u da koyar, istediğini koyar, ortaya havuz da koyar, her şeyi yapar yani.
Evlendikten sonra şöyle bir sıkıntı oluyor. Tamam hani evliyken eşin de belli bir soranda sonra tolere gösteriyor. Böyle teknolojik cihazların odanın belli yerlerine dağılmış olabiliyor ama misafir falan geldiğinde bir tepsi orada duruyor böyle bir klavye falan saçma sapan.
Ya her tarafta kablolar var vesaire.
Hoş görünen bir şey değil gerçekten. Ben salonda böyle bir şey tutmazdım ne yalan söyleyeyim yani. İşte çok büyük şey çünkü nereye koyacaksın ne yapacaksın?
Evet kesinlikle katılıyorum sana. Buradan istersen E3 2014'e geçiş
yapalım. Evet, herkes herhalde onu bekliyor.
Uzun uzadı ya çünkü konuşacağız burada. Arkadaşlar burada E3 2014 sunumuna eşdeğer şekilde gideceğim ben. O yüzden hani Xbox One'dan başlayacağım. Kimisi diyebiliyor çünkü işte bunlar fanboy İlk önce PlayStation'dan başlamadı, şuradan gitti, buradan gitti.
Ya var ya, aslında ben... dediklerinin yarısı kadar firmalardan para alsan zaten burada işin olmaz abi. Diyor Microsoft'tan para mı alıyorsun, Sony'den para mı alıyorsun?
Ya bize yani bazen şeyden geliyordu, Blizzard'dan para mı alıyorsun falan filan diyordu. Yani Blizzard acaba biliyor mudur Türkiye'nin yeni bir şey yapmıyor diye düşünmüyor değilim. Her neyse. Arkadaşlar Xbox One tabii ki Microsoft'la birlikte başladı E3 2014 sunumu ve klasik olarak aslında Call of Duty ile birlikte açılış yaptılar. Ama onun öncesinde şöyle oyun, daha doğrusu sunumun gerçekleştiği platforma baktığımızda benim ilk dikkatimi çeken unsur, herhangi bir şekilde yani Xbox One var, kontrolcüsü var ama Kinect yoktu. Yani o Kinect'i kaldırmışlar ortadan ve sunum boyunca 1-1,5 saat kadar sürdü diye hatırlıyorum. Canlı yayın yaptık zaten bize sabahtan akşama kadar. Daha doğrusu akşamdan sabaha kadar. Ve benim herhangi bir yerde gözüme Kinect çarpmadı ve sunum esnasında da herhangi bir şekilde Kinect demediler. Belki aslında bir defa, iki defa kullanmışsa kullanmışlardır.
Burada sizi kesip bir haber de vereyim. Ben bunu sona saklamıştım. Sonlar kısmını yazacak. Tamam. Hızlıca geçecektik ama Xbox biliyorsunuz %10'unu Kinect'e harcıyordu. Artık bu %10'un hepsini, yani Kinect'siz oyun yapmak isteyenlere o Kinect'in harcadığı bütün donanım kaynağını vereceklermiş yazılımcılara. Çünkü biliyorsun biz hep dillendiriyoruz, kızıyor Xbox sahipleri ama evet, konsol güçsüz rakibine göre. 1,5 kat daha güçsüz bir konsol. Bir de bu güçsüz konsolun %10'unu ona ayırmışlar. 2 GB belleğini bilmem nereye ayırmışlar falan. İyice hantalara getirmişler. Şimdi Kinect'siz oyun yaparsanız eğer oyununuz Xbox'tan %10 daha fazla yararlanacak.
Şöyle söyleyelim zaten.
Onun için büyük ihtimalle oradaki oyunlar zaten makineyi zorluyorsa olabilir. Kinect'i salla demiştir.
Bungie'nin yaptığı bir açıklama var. 900p'miş Kinect'le başladıklarında, Xbox One Kinect'e dahilken başladıklarında 900p'miş çözünürlüğü. Şimdi yeni çözünürlüğünü duyurdular. 1080p olacakmış Xbox One'da da. Tabii Kinect'siz. Büyük ihtimalle duyduğum kadarıyla bir güncelleme yayınlamış Microsoft bu Kinect'le ilgili olarak. Kinect'te olan Xbox One sahiplerine bir güncelleme sayesinde bazı oyunlarda deaktif hale geçecek.
İşte yani yayınlanacak.
Saf dışı bırakacak.
Evet, güncelleme yayınlandığında böyle olacak olay.
Bu şekilde olacak. Call of Duty duyurusuyla ben devam edeyim aslında. Daha duyuru demeyelim de duyurusu yapılmıştı önceden. Oynanış videosu gösterildi. Beni hiç mi hiç cezbetmedi. Yani hiç böyle kılım kıpırdamadı. Yani Call of Duty bekleyen arkadaşlar yanlış anlamasınlar. Ben de yani Call of Duty 1, 2 oynadım. Modern Warfare'ı da hatta senden almıştım. Evet. Onu da deneyim ettim. Yani hiç mi böyle bir heyecan yaşatmaz? O tamam, patlamalar çatlamalar oluyor ama o patlamayı çatlamayı sunarken bile tamam diyorsun yani, tamam. Başka ne yapabilir ki Call of Duty diyorsun. Başka ne olabilir? Tabii oyun alanına sunulmuş güzel detaylar var. İşte Titanfall'da olduğu gibi artık askerler çift zıplıyor. Etrafta farklı objelerle daha farklı şekilde etkileşime geçebiliyor. Mesela bir sahne vardı. Asker şeyi söküyor. Arabanın kapısını söküyor ve onu kendine kalkan yapabiliyor. Artık daha güçlü olduğu için vesaire falan. Ama açıkçası beni hiç cezbetmedi.
Ya aslında ta orada şey var. Mesela Call of Duty Ghost'u izlerken de ben heyecanlanmamıştım açıkçası. Ama oyunu oynarken çok keyif aldım. Yani
tabii sunum konusunda,
sunumu çok güzel oluyor.
Sunum konusunda eline kimse su dökemez. Yani Battlefield rakiplerinden bahsediyorum. Eline su dökemez ama ben özellikle bu artık şeyden de bıktım. Uzak gelecek teması, işte robotlar vesaire şey falan çok fazla. Killzone bunu işliyor, Titanfall geldi, Halo var. Üstüne bir de Call of Duty de bu yönde ilerliyor. Medal of Honor'ın zaten biliyorsun şu evet, anda mezarı başında ağlaşıyorlar. Yani o yüzden böyle birazcık daha geriye dönük bir oyun olsaydı ben çok daha memnun kalırdım açıkçası. Buradan bir diğer aslında duyuruya geçeyim. Devil May Cry yapımcısı Kamiya'nın oyunu gösterildi ki ben çok beğendim. Xbox One duyuruları arasında en çok beğendiğim duyuru oldu benim. Scalebound isimli bir oyun duyurdular. Karakterimiz Dante'ye benziyor. Ama hangi Dante? En son çıkan Devil May Cry'de beğenilmeyen Dante vardı ya, emo falan demişlerdi, böyle saçı falan bir garip. Biraz ona benziyor. Karakterimizin sağ eli bir garip, hatta böyle bir ejderha zırhı gibi. Ve kulağında kulaklık falan var, böyle çok acayip bir karakter. Ve büyük ihtimalle CGI video olduğu için, oynanış videosu olmadığı için çok fazla bir şey söyleyemiyorum ama o bir ejderhamız var ve onu yönlendirebiliyoruz. Çünkü iki dev çarpışırken işte ıslık çalarak, göz kırparak vesaire falan hareket yönü falan filan veriyordu. Beni çok heyecanlandırdı bu duyuru. Devil May Cry yapımcısı diyoruz. Bayonetta'nın da yapımcısı aynı zamanda. O iki oyunu da tarttığımız zaman gerçekten de güzel işler çıkarmış bir ekip bunlar. Özel olması, Xbox One özel olması bir ayrı şekilde dikkat çekici. Bence güzel bir oyun geliyor.
Evet, Sony'nin ilk baştaki kendine özel oyunu, daha sonrasında multiplatform olmuştu. Yani bütün platformlarda oynama şansı yakalamıştık Devil May Cry'i. Evet. Ama daha sonrasında ise Xbox'a geçmesi topun enteresan oldu gerçekten. CGI video hakkında ben çok konuşmayı sevmiyorum. Hani video güzel
kesinlikle
ama oyun hakkında kesinlikle hiçbir şekilde fikir sahibi olmamızı sağlamıyor. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Evet. Mortal Kombat'ın mesela CGI videosu Neredeyse oyunun aynısı olmuş.
Ki zaten onu da konuşacağız. Biz demiştik yani bu büyük ihtimalle oynanış görüntülerinden bir kupledir falan diye. Öyle de oldu keza. Yeri gelince oyunu konuşacağız. Ben tekrar buradan duyurulara devam etmek istiyorum hızlı hızlı. Crackdown 3 duyuruldu ki ben zaten büyük heyecanla bekliyordum. İlk oyunu çok çok güzeldi.
Şimdi Crackdown çok enteresan bir oyun. Xbox'a özel oyun. Çok da sattı aslında ilk oyun. Hani evet. Az satmadı ama hak ettiği değeri göremedi diye düşünüyorum. Crackdown 2 o kadar kötüydü ki o oyun efsaneyi daha da böyle şey yapamadı. Hani bulunduğu yere sabitleyemedi. İnşallah 3. oyun iyi olur. 1'in devamı olur yani. 2'den devam yani, etmezler.
Açık dünya oynanışını en eğlenceli hale getiren oyunlardan bir tanesiydi.
Yani Grand Theft Auto'dan sonra hani bu çok yapılmaya çalışıldı ya. İşte Infamous'la denediler bir şeyler falan falan. Ama Crackdown gibisini oynamadım şu ana kadar.
Evet.
Çok keyifli.
Aksiyonu çok güzel bir şekilde oyun alanına ve oyun dünyasına yediriyorlardı.
Bir de o karakterin güçleniyor ya. O gücünü sonradan çok hissediyorsun. Daha fazla zıplamaya başlıyor, daha hızlı vuruyor filan.
Yani şimdi burada da bir CGI video aslında yayınlandı. Belki de oyun içiydi bilmiyorum ama sinematiklerden oluşan bir video diyelim biz buna. Sinematiklerden oluşan bir videoydu ve oynanış görüntüsü göremedik ama yapımcı ekip yine Ruffian Games olması lazım. Crackdown 3'ten benim beklentilerim büyük. Xbox One adına bence ikinci artı da Scalebound'dan sonra Crackdown 3 oldu.
Evet, önemli bir oyun.
Kesinlikle. Bunlardan hemen The Division'a bir tanıtım yaptılar. The Division'ın Xbox One üzerinde bir oynanış videosunu gösterdiler. Kimi insanlar downgrade dedi, kimi insanlar yok aynısı falan dedi. Ben buradan Ubisoft'a ülkemiz oyuncularına ve dünya oyuncularına downgrade'i hediye ettikleri için teşekkür ediyorum. Özellikle Watch Dogs sonrasında herkesin diline plesenk oldu yani. Herkes downgrade lafını kullanmaya başladı. Bilmiyorum çıkınca görelim ama görsel olarak ve sunum olarak gerçekten çok başarılıydı.
Ama Ubisoft çok kendini artık böyle sabitledi. Sunumlarına kesinlikle inanılmaması gereken, oyunu göreseye kadar hiç konuşulmaması gereken bir firma.
Evet, o konuda katılıyorum yine de. Ya, çok büyük heyecanla bekliyorum The Division'ı ama yine de böyle aklımda kenarda köşede ya acaba kötü olabilir mi diye böyle bir şüphe kalmıyor değil açıkçası. Bundan sonra Halo 2 Anniversary duyuruldu arkadaşlar ve Master Chief Collection duyuruldu. Master Chief Collection ikinci zaten Halo 2 Anniversary olacak. Halo 2 Anniversary arkadaşlar Xbox'a çıkmış olan Halo 2'nin remake'i. Remake'li aslında HD Remaster'ı da karıştırmamak lazım diye düşünüyorum. Çünkü düşünüyorum değil, olması gereken de bu zaten. Halo 2'yi tamamen yenilemişler. Hani görsel olarak, sunum olarak ve oyun alanı olarak bambaşka bir oyun. Yani Remastered dediğimiz zaman sadece 480p'yi satıyorum. Onu 720p'ye uyarlayıp hani göze batmayacak bir çözünürlükte sunmaya çalışıyorlar. Burada olay tamamen farklı ve en sevdiğim özelliği aslında Xbox 360'a çıkan ilk Halo oyunu. Bu remake yaptıklarında da vardı. Tek tuşa basarak geçmiş dönem grafiklerine dönüyor olması.
Bu süper işte. Yani ilk videoyu çekerken de çok keyifli. Tam olarak nereden nereye geldik bunu gösterebiliyorsun.
Evet kesinlikle yani video çekerken de anında bir tek tuşa basıyorsunuz eski döneme dönüyorsunuz. Vay be nereden nereye diyorsunuz. Yani o dönem ağzımızı açık bırakan grafikler bugün de bunlarmış gibisinden bir ufak nostalji yaşıyorsunuz aslında. Ardından Assassin's Creed Unity gösterildi oynanış videosu arkadaşlar. Daha önce CGI trailer'ı yayınlanmıştı işte görsel olarak buna benzeyecek vesaire falan denilmişti. Assassin's Creed Unity beni uzun süre sonra heyecanlandıran bir Assassin's Creed oyunu oldu aslında. 3'ten çok fazla bir şey beklemiyordum. Keza çok da fazla bir şey sunamadı. 4 kendi çapında farklı bir Assassin's Creed oyunuydu. Aslında Assassin's Creed'den ziyade farklı bir oyun ismiyle çıksa çok daha tutardı diye düşünüyorum. Assassin's Creed Unity'de arkadaşlar multiplayer modu olmayacak. Fransız ihtilalinin yaşandığı dönemde geçiyor bildiğiniz gibi ve 4 kişilik co-op modları var. İsteğe bağlı olarak yapabiliyorsunuz ve istediğiniz zaman arkadaşınızın oyununa dahil olarak bu görevleri yerine getirebiliyorsunuz. Görsel olarak da çok başarılıydı ve şu ana kadar gördüğümüz en büyük şehir Paris şehri olacakmış Assassin's
Şimdi,
Creed'de.
Assassin's Creed'in şöyle bir şey var. Black Flag'in de ilk videoları yayınlandığında görsel ve oyun olarak inanılmaz keyifli bir şey gösterdiler. Yani bir an evvel gelsin bekliyorduk. Gerçek nesil şimdi başlayacak falan diyorduk. Sonra oyun geldi. Tamam hani dünyası falan güzeldi ama oyun keyifsizdi. Yani böyle oyunda bir yabanlık vardı. Gemiye bindiğinde bir şeyler yapıyordun ama şehir için pek o şeyi tutturamadı. Şimdiki grafiklere baktığımızda uçmuşlar yine. Ama bakalım oyun çıktığında ne kadar olacak.
Ya ben bu sefer bu grafikleri sunarlar diye düşünüyorum. Çünkü bir önceki oyun cross-gen'di. Yani hem geçtiğimiz nesle yapılıyordu hem de bu nesle yapılıyordu. İki neslin de oyuncularından böyle nimetleri toparlamak için yapılmış bir oyundu. Ama bu oyun tamamen yeni nesile odaklandığı için benim bu oyundan ümidim çok fazla. Görsel olmayı geçtim. Yani görsel olarak gerçekten güzel gözüküyor. Kalabalık bir dünya var. Bazı yerlerde tabii gözüme takılan böyle bir animasyonlar falan oldu. Beni tatmin etmeyen ama genel manada başarılıydı.
Ya ben açıkçası yani, Assassin's Creed 1'den sonra oyun almadım. Black Flag'de Nvidia'nın kutusundan çıkan kodla beraber.
1 ve 2 güzeldi.
Bir benim için şöyleydi. Yani ilk defa böyle bir oyun hani oynuyorduk ve o insan arasından falan geçmek beni çok etkiledi. Çok tekrarlamasına rağmen kendini ben keyifle bitirdim oyunu bak.
Yani aynı şeyi söyleyecektim. Bana laf bırakmadın. Evet,
sonra Assassin's Creed alma ihtiyacı hissetmedim. Şimdi bu videoyu izledikten sonra şey hissettim yani gerçekten. Ya belki bunu da yeni nesil konsola işte, bir oynarım.
Co-op olması gerçekten de cezbedici bir unsur. Tabii grafikleri de cezbedici bir unsur olmuş gerçekten de. Ama yani dövüş dinamiklerinde yine şu benim istediğim şeyi sağlayamamışlar. Nasıl desem ki orada bir challenge dediğimiz ya, olayı bir gerçekleştirememişler.
Oyunda şeyi azaltsalar biraz daha ki bunda birazcık daha az gibi görünüyor. Şu hani dijital olarak işaretliyor falan filan ya.
Evet, bozuyor biraz
ya,
değil
bozuyor
mi?
Bozuyor ya, bu gelecek ortamı. Temasını silip alsınlar, bunu tekrar ele alsınlar. Ya geçmişte yaşayalım, çok bizim için bir şey fark etmiyor. Yani bu uzaylı teknolojileri koyup da yok geçmişe dön, gelecekte adamı işaretle termal olarak gör falan gerek yok.
Bir
yani.
Anda böyle oyunun o kurmuş olduğu muhteşem temayı bozuyor. İnsanın
gözüne bir türlü böyle batıyor. Isınamıyorsun böyle. Hep uzak kalıyorsun.
Evet, kesinlikle o konuda katılıyorum. Biraz daha o unsurlar azaltılırsa çağa daha iyi ayak uydurabilir oyuncular diye düşünüyorum. Ardından Rise of the Tomb Raider duyuruldu. Duyuruldu zaten bir CGI video ile birlikte duyuruldu arkadaşlar. İşte bizim Lara Croft'ımız gitmiş psikoloğa konuşuyor. Başıma şunlar geldi, bunlar geldi. İlk reboot olan oyunundan
bahsediyor. Bir türlü evlenemedim.
Tabii. Şu oldu, bu
bir
oldu.
Bir türlü evlenemedim doktora. Yalnız kaldım diye.
Yalnız kaldım diye. Hoş gözüküyor ama tabii ki de dediğim gibi yani bir oynanış videosunu görmek lazım. Genellikle baktığımız zaman da pek oynanış videosundan ziyade Xbox One duyurularının işte sinematik trailerlarla yapıldığını görüyoruz.
Bana PlayStation 3'ü hatırlattı. İnşallah o sinematik trailerlar şey olmaz yani.
Yani o sinematik trailerların ötesinde umarım başarılı oynanış oynanış dinamikleriyle ve başarılı görsellerle karşılaşırız. Kısa kısa geçeceğim işte Project Spark, zaten bundan bir bölüm sonu canavarında bahsedeceğiz. Sunset Overdrive'ı daha önce bahsettiğimiz için üstünde durmak istemiyorum. Fable Legends var. Aslında konuşulması gereken 4 kişilik co-op modu mistik öğelere hakim olmasıyla birlikte bence Fable 2 ve 3'ten sonra Fable'a eski Fable oyuncularını geri döndürebilecek bir oyun bu.
Ya ben Fable 1'den sonra bir daha Fable'ı bulamadım zaten konsolda. Yani. Hiç keyif vermedi. Böyle bir sürü saçma sapan şey denediler. Bu ama ilk Fable'ı gerçekten çok anımsattı yine.
Evet, bir de 4 kişilik co-op olması her zaman için, bu co-op oyunlara dikkat ettiysen çok fazla önem verilmeye başladı son dönemlerde.
Evet, co-op şöyle önemli. Şimdi belki bilgisayara karşı savaşmak şey yapabilir insanların. Yani ne kadar keyifli ki diyebilir ama İnsanlar bazen arkadaşlarıyla dostça bir şeyler yapmak istiyor. Yani gidip bir başka arkadaşını kesmek istemiyorsun.
Şey var, bir de 4 kişi alıyor oyunu, düşünsene. 4 arkadaş. Hadi evet, abi alalım diyorlar.
Keyifli.
4 kişi
alıyor. Devam ediyorsun.
İki taraf için de karlı bir yatırım.
Bir de sonuçta oyunda hani eşyalar var, elbiseler var. Paylaşa paylaşa gitmek, kendi özelliğine göre işte bende bu var, ister misin? Sen bunu ver falan gibilerinden yola devam etmek keyifli olur.
Evet, kesinlikle. Son olarak da arkadaşlar, Xbox One kanalında en çok eleştirdiğim yönlerinden birisi herhalde bağımsız yapımlara çok da değer vermiyor oluşuydu. İşte zaten ilk dönemde zaten baktığımızda hardcore oyunculara bile önem vermiyorlardı. AAA dediğimiz üst kalite oyunları bile doğru düzgün göremiyorduk. Ama burada 30'dan fazla indie oyun da duyuruldu ki tanıtılan oyunların hepsi gerçekten de çok başarılıydı. Bağımsız programda değineceğimiz için onlara hiç değinmiyorum bile. Ben genel olarak Xbox One sunumunu şöyle bir toparlamak gerekirse hızlı bir şekilde geçmeye çalıştım. Başarılı buldum açıkçası. En azından geriye döndüğümüzde Xbox One'ın o ilk duyurulduğu dönem, işte internet bağlantısı var, ister alın ister almayın, almayan gitsin Xbox 360 oynasın tarzındaki o sunum tarzından bu noktaya geldiler. Demek ki
evet,
oyuncuları dinliyorlar.
Oyunculardan tokatı yiyince kendilerine bayağı geldiler yani.
Kesinlikle.
Evet.
Ben genel olarak başarılı buldum açıkçası.
Kötü
hoş
değil gerçekten.
Olmuş.
Şimdi konsol ortada sonuçta. Buna birilerinin yatırım yapması lazım. Ve PlayStation Vita gibi çöpe atılacak bir konsol da değil.
Evet,
yani
ondan da konuşacağız. Evet. Çok fazla konuşulacak şey var. Biraz uzun bir program
Sony
olabilir.
PlayStation Vita'yı çöpe attı bildiğiniz gibi. Yani resmen çöpe attık dedi adam.
Evet, kaldı. Öyle bir şey söylenilebilir evet, aslında. Ben üzüldüm açıkçası ona.
Bu yüzden de tebrik etmek lazım. Yine uğraşıyorlar. Bir şeyler yapmaya uğraşıyorlar.
Kesinlikle.
Yani hatadan döndüler. Dönüş çok önemli. Şimdi teknoloji tarafına geçelim biraz. Konuşalım. Sonra Sony ile zaten diğer firmalarla devam edeceğiz. Teknoloji tarafında ben siber suçlarla ilgili bir analizi size aktarmak istiyorum. Siber suçlar son dönemde çok böyle gündemde olan bir konu. Özellikle OpenSSL'deki bir açıktan dolayı insanların şifreli olarak iletişim kurduğunu zannettiği sitelerde bile aslında şifrelerin açıkça başkaları tarafından takip edildiğinin ortaya çıkması çok büyük olay olmuştu. NSA skandalı zaten unutulmuş değil. Hala hafızalardaki yerini koruyor. McAfee de her virüs firması gibinin yaptığı gibi yine böyle insanları korkutacak bir sürü istatistik yayınladı ki bir şekilde güvenlik programlarına doğru bir yönelim sağlansın herhalde. Bilemiyorum tam olarak bunları neden bu kadar hepsi yapıyor. Rakamlar abartılmış da olabilir. Çünkü sonuçta bir güvenlik firmasından gelen rakamlar bunlar. Ulusal bir araştırma ya da bir üniversitenin yaptığı bir tez değil.
Ya bu
ticari bir firmanın.
Bu korkutma politikasıyla acaba bizim ürünlerimizi alsınlar, kendilerini korusunlar falan gibi atılmış.
Bu firmalar zaten öyle bir yayınlıyorlar ki ya sanki yani sokakta yürürken donunuzu çalacakmış gibi hackerlar öyle
kıyamet
anlatıyorlar yani.
Kıyamet kopacak falan.
Aynen. Şimdi mesela buradaki rakamlar bana enteresan geldi. Geçen yıl global ekonomiye maliyeti bu siber saldırı $445 milyar bulmuş. Ya rakama bak, 445 milyar dolar bunu %10-%10 ülkeleri bölsen zaten ekonomik kriz çıkar, hükümetler istifa eder herhalde. Birazcık abartı rakamlar herhalde bunlar.
Yani olabilir, bilmiyorum.
445 milyar dolar nedir tamam. Sonra demişler ki kişisel bilgilerin çalınmasıyla olan ilgili olan olaylar 150 milyar dolara mal olmuş. Ve işte bu özellikle Heartbleed ve SSL açıkları demişler. Heartbleed zaten SSL açıklarıydı. Açıklarından bir tanesiydi. Bir tane daha duyuruldu şimdi. İşte yararlanan korsanlar falan filan diye aktarmışlar. Toplamda 70 milyon müşterinin bilgisi internette sızdırılmış, geziyormuş. Bu arada bilgi dedikleri şeyler de şu: isminiz, soy isminiz, ev adresiniz gibi.
Mail adresiniz.
Böyle çok paylaşmakta hoşnut olmadığınız şeyler internette.
Abi de kurduk yerlerden mail gelmesinin sebebi o demek herhalde.
Evet, bir de çok farklı sitelere giriyorsan da.
Yok ben girmiyorum.
Bir diğer haberde şöyle, şimdi demişler ki siber saldırıların yani yoğunlaştığı ülkeler hangileri? İlk 4 ülke ABD, Çin, Japonya ve Almanya. Bu 4 ülkede 200 milyar dolarmış. Bu 445 milyar doların 200 milyar dolarını bu 4'ü paylaşıyormuş sadece. Bayağı
iyi
büyük yükün. Ya bilmiyorum, rakamlar bana biraz abartı geldi. Acaba milyon dolar da milyar dolar mı yazdılar diye düşündüm.
Milyar dolar gerçekten yani, çok ciddi rakamlar. Abi. Tekrar belki de bu rakamların gözden geçirilmesi gerekir.
Bir de merak ediyorum, virüs programı kullanıyor musunuz? Zaten kopya program kullanıyorsanız %99 bir yerlerde bir virüs programı çalıştırıyor olmanız lazım. Çünkü ne indirdiğiniz belli değil ama. Açıkçası ben Android'de de mesela kullanmıyorum çünkü ihtiyacım yok. Marketten satın aldığım uygulamanın içinde de virüs varsa artık. O yuh artık. Yap, telefonu yap, at çöpe yak yani yanında. Ekstra olarak bilgisayarı da zaten kullandığı programlar belli. Her şeyi indirip kullanma. Yani ne izlemeleri sitelerden bir şeyler indirme. Bazen sadece şöyle sıkıntılar yaşayabiliyorum. Bir video formatı oluyor mesela. Güvenlik kamerasındaki video formatları bazen her şey tarafından okunmuyor. İnternette bir aratıyorsun bunu konvert edebileceğin program diye. Bir silikon tane free program çıkıyor. Kurarken yanlışlıkla onu next next diye hızlıca geçiyorsunuz ya. Yanlışlıkla atlarsanız orada işte sana şunları kurayım mı diye sorduğunu ayırı yiyorsun. Yani bilgisayara kurduğu şeylerin haddi hesabı yok. O video dönüştürme programın yanında öyle şeyler kuruyor
i̇şte
ki.
İşte hakikaten true altı dedikleri olay oluyor hakikaten.
Her şeyiniz yani ortada. Gerçekten garip. Buna dikkat etmeniz lazım. Onun haricinde çok sıkıntı yaşanacak bir durum değil. Bir tane önemli bir haber var. Biz HP tarafından da bunu duymuştuk. Şimdi Arcos'ta Arsho diye okunuyormuş herhalde. Bu da böyle değişik bir okunuşu var. Android'de dizüstü bilgisayar işine girmek üzereler. Android işletim sistemi dizüstü bilgisayarlar taha. Yani bana çok enteresan ve hoş bir fikir geliyor. Çünkü Android işletim sistemi çok gelişti. Aynı anda birden fazla uygulama çalıştırabiliyorsun. Uygulamaların kalitesi ortada, oyunların kalitesi ortada. Sen bunu büyük batarya, büyük ekran, klavyeyle kullanıcıya sunarsan eğer gerçekten belki evinde bilgisayar ihtiyacı kalmayabilir. Ki 170 dolarlık makinede 1 GB RAM'li, 8 GB artırılabilir hafızalı, 24-600 çözünürlükte 10.1 inç ekrana sahip bir dizüstü bilgisayarı hazırlıyorlarmış. 8000 mAh'lik bataryası var. Bu 2 gün rahat herhalde çalışacağı anlamına gelecektir. 1.2 GHz hızında çalışan da Cortex A9 tabanlı 4 çekirdekli bir işlemciyle beraber gelecekmiş. Şimdi HP tarafında Tegra 4 kullanılıyor. HP'ninki daha gerçekten asuslandırıcı bir makine. Tegra 4 ile beraber en azından düzgün Tegra'ya çıkmış oyunlar da var. Half-Life'den oynayabileceksin.
Yani.
Yani makineyi aldın mı?
Mountain Blade falan da geliyor. Ama R12'de
işte çok uygun fiyatlı giriş seviyesi. Hani makinaları hedeflemiş. Ve 170 dolarlık fiyatıyla da eminim ki hani birçok insan şey yapmak isteyecek de çocuğuna bir tane böyle bir şey alıp ya, bilgisayar gibi kullansın.
En basitinden de. Ben Google Drive kullanırken artık şeye ihtiyaç duymuyorum mesela. Microsoft Office'e ihtiyaç duymuyorum. Böyle bir cihaz aldığın zaman elinin altında bir Google Drive olduğunu hissettiğinde bile çok büyük bir
şey. Zaten içinde Office Suite Pro isimli şey var. Google'ın kendi ücretsiz sunduğu Office programı da var. Yani offline olarak da çalışabiliyor. Chromebook'lara güzel rakip bunlar. Şimdi Chromebook dediğimiz aletler sadece bulut tabanlı çalışıyorlar. Yani onlarda böyle bir offline çalışan program yok. Ama Android dizüstü bilgisayar dediğiniz anda iş değişiyor. Çünkü offline çalışabiliyor. İnternete bağlı olmasanız bile Office programı aç, düzenle, sunum yap. VGA çıkışından bağla projeksiyona. Çatır çatır sunumunu yap. Ben çok umutluyum. Microsoft falan tedirgin ediyordur eminim böyle. Tüyleri diken diken oluyordur bunları gördükçe piyasada.
Ama işte
bir tutarlarsa...
Evet, başarılı bir çıkış yapmaları lazım evet. Ki gerçek anlamda bir rekabet sunabilsinler.
Çünkü Intel denen olay biter. Yani Windows işletim sistemi işte Microsoft tarafından geliyor. Bir de Intel işlemci. O Intel ikilisini kırdığın anda olay bambaşka yerlere gider. Daha uygun fiyatlı, daha farklı çözümler görebiliriz.
Mutlaka rekabet her zaman heyecan getirir.
Evet, sadece burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Hı-hı. Şimdi Android işletim sistemi açık kaynak kodlu ama çok fazla açığı var. Yani sürekli olarak güncellemeleri takip etmeniz lazım. 4.4.2 mi çıktı işte? 4.4.3 yayınlandığı anda ona geçmelisiniz ki güvenlik açısından hep sağlamda tutun kendinizi. Bu dizüstü bilgisayarların güncelleme sıklıkları çok önem kazanacak işte burada. Eğer sürekli güncelleme almazlarsa bilgisayar gibi olduğu için sen bankacılık işlerini falan daha fazla bundan yapmaya başlayacaksın. O bir sıkıntı yaratabilir işte.
Cep telefonlarında olduğu gibi belli bir süre sonra güncelleme kesilirse o zaman ilerleyen dönemlerde de at çöpe tadında,
evet, makineyi çöp, o da çok olacak. Kişinin istemediği bir şey olur.
Evet, dediğin gibi o zaman burada yazılımsal güncelleme çok önemli
bir, evet, şimdi Google'a desteklediği bir platform olmadığı için hani o Chromebook'ları tercih ediyor destek
açısından. Destek, evet, veriyor.
Bakalım nasıl bir gelişim sergileyecekler.
Evet arkadaşlar, buradan E3 2014 konferanslarına devam edelim. İlk günde, ilk gecede yayınlanan sunumların bir diğeri de EA'ydi. Çok fazla üzerinde durmaya gerek yok. EA'nin sunumu bence çok berbat bir sunumdu. Yani hiçbir şey göstermediler. Mass Effect 4'ün sadece böyle bir karlı hava, mevsimsel ve gün döngüsünü gösterdiler. Mass Effect 4'ten hiçbir şey göstermediler diyebiliriz bu yüzden. Dragon Age Inquisition'dan uzun uzadıya bir oynanış videosu gösterdiler. Beni pek cezbetmedi açıkçası. 50 saatlik bir oynanış süresi olacakmış arkadaşlar. Bu da gerçekten de dikkat çekici. Battlefield Hardline'a geleceğim. Biz sıcağı sıcağına bir videosunu da çektik. Kapalı betasına girdik. Kötü.
Yani... Ya ben betasını indirdim. PlayStation 4'te oynadım. Gördüğüm en berbat oyunlardan bir tanesi. Counter-Strike yanında herhalde şey kalıyor. Birkaç nesil ötede bir oyun kalıyor. Grafikleri de kötüydü ya. Yani ben ona da çok
ya Battlefield 4'ün üzerine çok bir şey koymamışlar. Yani aynısı.
Almışlar koymamışlar.
Zaten beta olarak olduğu için büyük ihtimalle hani bazı Battlefield 4'ün tam sürümünde görmemiş olduğumuz özellikleri hani daha da kısıtlamış bir şekilde görebiliriz ama oyun olarak, ya şimdi sen bariz biçimde, hani Payday ismini kullanmak istemiyorum ama 2-2-4 Payday'den esinlenmişler. Çünkü Payday'in de çok ciddi bir başarısı var. Milyonlarca sattı sadece PC platformuna çıkmasına rağmen, ki Payday 2'de arkadaşlar yeni nesil konsollara gelecek. Şimdi sen Payday'deki konsepti alıyorsun. Ya orada kopyalarken bari oradaki konsepti olduğu gibi al. Hiçbir şey almamışlar. Aynı Battlefield 4 arkadaşlar. Eğer bizim videomuzu izlemediyseniz, burada ben birazcık fikir vermeye çalışayım
Elektrik
size.
Elektrik Arts'ın videosunu izlemeyin bu arada. Onu izlerseniz bambaşka bir oyun gösteriyor.
Tabii canım, zipline'lar atılıyor, inanılmaz. İşte evet, böyle grapple hook'lar atılıyor, tavanlara falan çıkıyor.
Konuşmalar bambaşka.
Ha yok mu var. Ama şimdi bir kere ben bunun oyunun hikaye modundan hiçbir şey beklemiyorum. Visceral Games yapıyor, tamam, Dead Space'in yapımcısı, Dante's Inferno'nun yapımcısı, Army of Two'nun yapımcısı ama yani hikaye olarak pek fazla bir şey sunabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü Dead Space'in kemik yapımcıları da ayrıldı. Farklı stüdyolara gittiler. Onun dışında oynanış olarak baktığın zaman sanki ya Bad Company 2'de Vietnam haritası, Vietnam ek paketi geldi. $15'dı ve oyunun çehresi tamamen değişiyordu. O napalm bombasının atıldığı köylere giriyordunuz. İşte radyolardan Amerikan propagandaları yapılıyordu. Tanklar tamamen değişiyordu. Helikopterler. Aynısı. Burada da şey var işte, tank yok da araba var, polis, evet, arabası var. ATV yok da motosiklet var. Zaten bir tane de helikopter var. Skin'i değişmiş. Hani skin derler ya, şey League of Legends'ta, hı-hı, Dota'da falan vardır. Aynı karakterdir, farklı kıyafeti vardır falan. Aynı konsept. Ya bu oyunu $60'dan mı çıkaracaklar? Çok merak ediyorum ben.
Resmen bir ek paket gibi gerçekten. Bir ek de ekstra paket olarak şeyin keyfi yok. Hani metro haritası var ya Battlefield'de. Millet aman, bu, evet, XP kasmak için orada çok fazla...
O ona füze atar. Evet. O ona füze atar.
Şimdi kim kime dumdum oluyor haritalar sürekli. Yani orada da bir çatışma oluyor. Sizin oradan parayı almanız gerek. Orada bayrak tutma lazım. Zaten para falan alma diyor. Hani bayrak tutma olayı biraz. Sen tabii, git tabii, burada dur, burada dur, burada dur diyor. Geçiyorsunuz. İlerleyiş sürüyor. Sürekli orada bir çatışma var ama kim kime dumduma, nereden geldiğini, mermini falan göremiyorsun. Çünkü bir siper miper olayını tamamen kaldırmışlar. Öyle çatışıyorsun. Bir de senaryodaki gibi de olmuyor. Yani şimdi elektronik aslında yine de videolara bakıyorsun. Hep bir takım çalışması var. İşte oradan geliyor tırı, şey siper'e patlatıyor, polisler hep böyle siper'in arkasına ateş ediyorlar falan filan. Öyle bir şey yok. Herkes rush. 7-24 birbirine giriyor yani.
Rush aslında.
Kimsenin kimseyi savunduğu falan da yok.
Yani bakalım, 4 farklı oyun modu var. Bir sürü harita falan da gelecektir ama ben açıkçası hiç memnun kalmadım. Yani alacak arkadaşlara da birazcık düşünmelerini istiyorum. Eğer Battlefield 4'ü aldıysanız onun üstüne bu oyun alınır mı alınmaz mı? $60 verirler. Bence tabii $60'dan çıkacaksa. Ya ben kendi adıma kesinlikle elimi bile sürmem. Çünkü PD2'ye bakıyorsun. PD2'deki önce bankaya gidiyorsun. Etrafı şöyle bir gözetliyorsun. Nerede gizli kamera var? Nerede güvenlik görevlisi var falan. Ondan sonra hadi beyler diyorsun. Maskeleri takıyorsun. Kapıyı bilmem kaynakla açıyorsun vesaire falan. Tam anlamıyla banka soygunu havası var. Tamam, bizim oynamış olduğumuz iki farklı mod vardı ama o modların hiçbirinde sen gerçek anlamda para çaldığını hissedemiyorsun. Yok, şey, o ambiyansa giremiyorsun. Bunu da hemen hızlı bir şekilde geçelim. Çok fazla da uzatmak istemiyorum. Ubisoft'un sunumuna geçelim. Far Cry 4'ün oynanış videosunu gösterdiler. Ben çok hoşuma gitti. Ben çok beğendim yani bu abi şeyi, sunumu. Evet. Öncelikli olarak herkes şeyden yakınıyordu. Kötü karakterin işte eşcinsel gay bir karakter olmasından vesaire falan çok yakınıyorlardı.
O da fantastik bir karakter.
Karakter, ben de mesela çok böyle itici geldi bana başlangıçta. Hı-hı. Ya dedim oynamam herhalde.
Ben çünkü diyordun yani, ya şey ırkçılık mı var falan filan diye, adam zaten Asyalıymış. Yani daha evet, oynayacağı ortaya çıkıyor.
Ya şey değil hani, ben de homofobik değilim de yani insan böyle bir gay falan deyince böyle biraz daha şey yapıyorsun, uzak ya şey yapmaya çalışıyorsun.
Ben rahatsız oluyorum yani sonuçta.
Olabilir, herkesin kendi yani tercihi evet. Var da hani bir oyunun içinde olduğu zaman acaba olur mu olmaz mı falan diyorsun ama ya karakteri bir gördüm, ısındım yani. Karakter çok hoşuma gitti. Hareketleri, seslendirmesi, konuşma üslubu ve zaten şey var, baskın yapıyorlar. Bizim elemanın tipini beğeniyor herhalde. Herkesi ölüyor. Neyse diyor, bunu diyor, öldürmemişsiniz. Güzel şeyler de oluyor. Sen benim helikoptere atla bakayım falan. Artık şeyde merak ediyorum, oyunda farklı şeyler olacak mı?
Ama zaten o elemanı almak için geliyor ya.
İşte yani elemanı evet. Almaya geliyor da artık nereye götürüyor bilmiyorum. İşin şakası bir taraf arkadaşlar, işte ateşe de edince etraftaki hayvanların kaçışması, filleri galeyana getirip filleri de sağa sola böyle kışkırtman gayet güzel olmuş. Ufak bir detay vereceğim Far Cry 4 ile ilgili arkadaşlar. PlayStation 4 sürümünde, belki de Xbox One'da gelir ama şu anda PlayStation 4 gözüküyor. PlayStation 4 sürümünde Far Cry 4 alırsanız sizin arkadaş listenizde Far Cry 4'ü olmayan bir oyuncu da davetinizle birlikte özel bir uygulama aracılığıyla tamamen ücretsiz olarak oyuna sahip olmasa bile Far Cry 4'e girerek sizinle birlikte co-op görevleri yerine getirebiliyor. Böyle ilginç bir detay var. Bazı arkadaşlar demiş ki Ubisoft çok gerilikçi. Ben ilk defa böyle bir şey duyuyorum. Ya Nintendo DS'de ve Nintendo 3DS'de Mario Kart'ı aldığınız zaman da böyle bir...
Nintendo kimsenin umurunda değil.
Yani maalesef. Yani. Ya Nintendo bu tarz şeyleri yaptı ama pek demek ki duyulmuyor veya bir şekilde oyun dünyasındaki insanların da pek gözüne çarpmıyor. Nintendo DS ve 3DS'de vardı bu özellik. Mesela bende Mario Kart varsa sen geliyordun, evet. Dahil oluyordun mesela. Bu gibi tabii ama Far Cry 4'te olması, böyle bambaşka büyük bir yani, üründe olması.
PlayStation 4'te olması.
PlayStation 4'te olması apayrı bir işin boyutu. Gayet hoş olmuş. The Crew MMO olmasıyla halen dikkat çekici bir oyun olarak göze çarpıyor ama onun dışında zaten araba yarışı ne kadar
yani değişebilir ki. Yalnız onların yayınladıkları video fantastik. Baştan başa geçiyorlar ya böyle o sahişleri.
İnanılmaz geniş. Yani oyun git bitmiyor. Müthiş. İnanılmaz geniş. Bu konuda zaten yani MMO olmasıyla birlikte ön plana çıkan bir oyun. Oynanış dinamiklerini zaten ele almadığımız müddetçe bir şey söyleyemeyiz ama hani sürüş dinamiklerine kadar
başarılı. Arabada da artık insan şey arıyor ama arabadan bir in değil mi? Onu bir istiyorsun.
Need for Speed Run'da olduğu
gibi. Şehir var yani, hazır öyle bir şehir var. Bir in bir şeyler yap. Mesela Test Drive'de de o konsept güzeldi. Bir karakterin evi mi vardı, bir şeyleri vardı, anlatabiliyor muyum? O
birazcık bir etkileşim istiyorsunuz
şey istiyorsun. Değil mi? Sadece arabayı görmek insanı sıkıyor
belki
bazen.
Belki de bir yine bir evimiz olur vesaire olur ama şu olabilir. Ana kadar onunla ilgili bir şey göstermediler. Evet. Ne desek boş. Sonra da en sonunda Ubisoft bombayı patlattı arkadaşlar. Rainbow Six Patriots'ı iptal ettiler. Onun yerine Rainbow Six SWAT'ı duyurdular ki gayet müthiş, de hoş gözüküyor. Bak evet. Ubisoft seni de gaza getirmiş.
Yalnız o videoyu izledikten sonra ya dedim keşke bunun %50'sini verseler, o bile yeter bana. Çünkü ben Rainbow Six Vegas'ta çok keyifli anlar yaşadık ofiste biliyorsun.
Çok güzeldi.
Yani inanılmaz keyifli bir multiplayer'ı vardı onun. Gerçekten hırsız polis olayı, bu Battlefield yanında halk yemiş yani. Rahat rahat oynuyordun.
Orada taktik vardı, strateji vardı. Nereden gireceğiz, nasıl yapacağız falan diyorduk.
Konuşuyorduk işte, asansörden diyorduk, siz ikiniz gidin biz pencereden dalacağız.
Teçhizatları falan da güzeldi. Kapı altından bir şeyler sokup bakıyorsun. Tabii. Ya şöyle mi yapsak, böyle mi
orada
yapsak?
En güzeli şeydi. Third person'a geçiyordun ya saklandığın zaman. O çok keyifliydi. Hani bir siper aldığın zaman falan.
Farklı açılardan evet. Görmek olayı.
Bu oyunun her şeyi mükemmel olmuş. Yani söyleyecek laf yok.
Ya evin içindeki her şeyin yıkılabiliyor olması falan çok hoş.
Grafikler falan da inanılmaz.
Yani third person açısına geçiyor mu ben göremedim açıkçası zaten. Sunumda ama evet, büyük ihtimalle geçmiyordu. Şey ama iş yapacaktır diye düşünüyorum. Veya Ubisoft'ta şunu da söylemek lazım. Sunumu yine başarılı yapmışsınız. Oyununuz kötü olsa bile E3 2014'ü renklendirdiğiniz için yine teşekkürler.
Evet, yine de alacağız. Oyununuz kötü olsa da almış olacağız yani.
Evet, buradan ben istersen lafı sana bırakayım. En son olarak da PlayStation ve Nintendo'ya değineceğim çünkü.
Evet, daha şimdi burada teknoloji tarafında yine enteresan bir konuyla devam edeceğiz. Biliyorsunuz kontrol cihazları son dönemde oldukça popülerler. Bu değişik kontrol cihazları var. İşte yok kafana kas takıyorsun, onun içine giriyorsun, parmağını bilmem ne takıyorsun, oyunun içinde parmak hareketlerini yapıyorsun filan. Bir tane de armband var ama ismi Mio armband diye geçiyor. Şimdi altta yazıyor, hiç şey yapmasınlar. Nasıl okunuyor? Mio mu? Nasıl artık söyleniyorsa. Bu cihaz şöyle etkili. Yani kolunuza bir kez takıyorsunuz bir bilezik diye ve kol hareketlerini, kas hareketlerini direkt oyuna aktarıyor. Çok fantastik geldi bana. Üstünde tabii cihaz sensörler, yani algılayıcı, yön algılayıcılar, her şey var. Aynı zamanda da kas hareketlerinizi okuyor, biliyor. Bu sayede de hani işte bir uçağı kontrol etmekten tut da uçan bir robotu, oyunun içinde işte bir karakteri ateş ettirmeye kadar her şeyi yapabiliyorsunuz. Bu cihazın artık son nihai sürümünün tasarımı da gösterildi. Kibar duruyor ve sadece oyunlar için de değil, bu cep telefonunu falan da kontrol edebiliyorsun mesela. Tableti de kontrol edebiliyorsun. Dur diyorsun, elinden duruyor, kalk diyorsun, kalkıyor. Sadece bu videoda her şey çok iyi, güzeldi. Benim aklıma şu takıldı. Yani ekstra şarj edebildiğim bir cihazı giymek bir şeyleri kontrol etmek için ne kadar mantıklı? Bir tek bu soru var kafamda. Ama bunun haricinde her şeyde güzel görünen, diğer projelere göre daha ele tutulabilir. Hani bütün vücuduma bir şey giymektense koluma bir bant takmak bana daha mantıklı geliyor açıkçası.
Mesela bu oyun strateji oyunlarında kullansalar, parmaklarının askerleri bir yerlere yönlendirsen mesela şeyde Ruse'da vardı sanki
işte
öyle bir sistem.
İşte bu aslında yönlendirme şöyle Talha bunda. Direkt point to point değil yani işaretlediğini göndermiyorsun da şöyle yaptığını algılıyor. İşte yani şöyle yaptığını algılıyor. Gibi. Evet, elini almışsın gibi yani bir objeyi falan tutmuyorsun da sanal gerçeklik yok. Bu sadece el hareketlerini algılıyor.
Tam oyunun kas hareketlerimizi sanki
evet,
tuşa dokun.
Komut olarak
algılıyor.
Yani şu elini sıkmayı bir komut düşün. İşte parmağını iki açmayı bir komut olarak.
Strateji oyunlarında düşün. Askerler ileri.
İşte evet, Battlefield'de falan ekibinize emir vermek için güzel olabilir. Hani durdurduğun elini şöyle yaptığın anda mesela bütün ekibe hold diye şey gidebilir. Yani oyun içindeki seslendirmeden.
Rainbow Six SWAT'ta düşün mesela bunu. Böyle yaptığın zaman herkes duracak falan evet. Mesela. Ki Battlefield 4'te ve 3'te 2'de hepsinde vardı zaten. İşaretlediğin zaman Battlefield 2'de yoktu da şöyle bir işaret yapar. Bu tarafa evet, gideceğiz evet. Falan gibisinden o konsepti getirmişler
şey
aslında.
Mesela hedefleri işaretliyordunuz. Şöyle şöyle yaptığınız zaman ateş etmeye başlasın zaten. İşimiz bayağı eğlenceli de olur. Hani böyle
tabii,
falan yap.
Tabii. Gerçekçiliği artırıyor oyun alanındaki. Hissiyatı artırıyor. Katılıyorum
evet.
Kesinlikle.
Bu tip şeylerde kullanabiliyorsunuz. Fiyatı da aslında açıklanmış 150 dolarlıkta bir fiyatı olacakmış. Hani siz ne düşünürsünüz bilmiyorum ama ekstra şarj edebilir bir şey giyme konusunda. Bana şu ana kadar gösterilen Oculus Rift'ten sonra en ele tutulur şey geldi. Oyun kontrolü açısından evet, proje geldi.
Bir de diğer cihazlara baktığımız zaman çok kaba, evin içine alınır mı alınmaz mı tartışılacak
üstüne ürünlerde. Giymen gereken elbise vardı bir tane. Yani
bu biraz daha hem göze de hoş geliyor. Değişik böyle kol bandı gibi. Hem de daha portatif taşınabilir, hoş bir şey durmuş.
Evet, bir diğer haberim de aksiyon kamerası severlere. Oyun severler seviyorlar bunları. Çünkü FPS görünümlü videolar kaydetme konusunda aksiyon kameraları vazgeçilmezlerimiz arasında. Sony de aksiyon kamerası işinde ama hala bir GoPro olmasalar da kalite olarak bu işte tutunmak istiyorlar ve özellikle titreşimsiz video kayıt konusuna odaklanmış durumda firma. Yeni kamerasını tanıttı HDR-AS20. HDR-AS20 hala daha 4K video kaydedemiyor ama özellikle düşük ışıktaki çekim konusuna çok hassas olarak değinmişler. Zeiss teaser lensleri sayesinde keskin görüntü çekiyoruz diyorlar ama sensörden kaydedilen görüntüler bundan önceki serilerde pek iyi değildi. Bunda da ben resim kalitesini çok fazla arttırabildiklerini düşünmüyorum. Titreşimsiz görüntü 170 dereceye kadar görüş açısı. Bunlar her şey iyi tamam ama asıl vurucu nokta işte bu kamerada tek şarjda 130 dakika boyunca video kaydedebiliyor. İşte aksiyon severleri asıl vuracakları nokta bence bu. Önemli bir geliştirme yapmışlar. Wi-Fi özelliklerine sahip, bu sayede cep telefonuna veya kendi özel cihazına görüntü aktarımı yapabiliyor. Kameranın ne gördüğünü görüyorsunuz, kontrolünü oradan gerçekleştiriyorsunuz. Açıkçası diğer özellikleri yanında şu 130 dakika boyunca kesintisiz video kaydı yapabiliyor. Nerede saklayacağınız konusu ise tabii ki ayrı firmaların işi artık. Bir NAS üreticisinden NAS alır ona yedeklersiniz videolarınızı.
Evet, buradan E3 2014 haberlerine devam ediyoruz arkadaşlar ve hiç kuşkusuz bütün oyun dünyasının heyecanla beklediği bir diğer sunumda Sony'nin PlayStation 4 ile birlikte nasıl bir performans sergileyeceğiydi. Çünkü PlayStation 4 hem oyuncuların yanında duruşu hem 100 dolar daha ucuz oluşu benimsediği politikalarla birlikte zaten başta oyuncuların hani kalbini kazandı. Evet, hiç oyun göstermelerine bile gerek kalmadı
çıkıştaki
neredeyse.
Çıkıştaki donanımsal olarak farkları da net bir şekilde ortaya tabii. Koyan böyle farklar oluşması. Oyunlarda işte birinde 1080 ve birinde 720p falan filan oradan da aldılar götürdüler.
Evet kesinlikle zaten. Ben burada lafı çok fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Uncharted 4 duyuruldu. Zaten bekleniyordu.
Ve özellikle altına basa basa bu videonun PlayStation 4 üzerinde gerçek zamanda render edilerek evet. Kayıt edildiğini söylüyorlar.
Tek
yani.
Bir PlayStation CGI 4 üzerinde 60 FPS ve 1080p'de olduğunu da bu üzerine basa basa söylediler
evet,
arkadaşlar.
Evet, ikinci sunumlardan biri zaten tek başına bu video.
Mükemmeldi.
Yani.
Nathan Drake'in çok daha karanlık atmosfere sahip bir hikayeye yolculuk edeceğini hissettim. Hatta seslendirmeni de son oyunu olabilir demiş. Karakterimiz nalları dikebilirmiş. Umarız öyle bir şey olmaz. Bir üçleme daha gider bence bu oyunda.
Evet, Türkçe olur mu acaba?
Ben olur diye düşünüyorum.
Ben de evet.
Yani Sony Türkiye'yi tebrik etmek lazım. Burada en olmaz dediğimiz oyunları bile Türkçe
en
olarak getirdiler.
En baba oyunlar ya yani şaka yani maka.
Baba oyunları geçtim hani en olmaz dediğimiz böyle kenarda köşede kalmış eskisi kadar ilgi görmeyen işte Ratchet & Clank gibi oyunları bile Türkçe olarak sunmaları, Neck gibi oyunları da Türkçe
evet,
olarak
doğru.
Sunmaları. Puppeteer vardı mesela benim hatırladığım. Muhteşemdi. O tiyatral temayı muhteşem bir şekilde zaten bizim hani eli öpülesi ses sanatçılarımız da var. Onlarla birlikte muhteşem bir raddeye taşımışlardı. Umarız Uncharted 4'te Türkçe, en azından Türkçe altyazıyla birlikte gelir de herkes hikaye bazında da çok keyifli bir oyun oynayabilir. Bunun ardından zaten çok fazla bir şey göstermediler. Ne desek boş Uncharted 4 ile ilgili olarak heyecanımız ve sevincimizle ne desek gideremeyiz. God of War duyurusu gelmedi. Santa Monica böyle bir tweetten bir şeyler attı. İşte Olimpiya'dan sesimiz yükselecek, şu olacak, bu olacak, E3 2014'te falan dediler. Havayı aldık yani, hava gazını aldık. Santa Monica'da tabii çok ciddi ayrılıklar da oldu.
Gerekli retweet'i almayınca belki vazgeçtiler.
Olabilir. Şey de var. Mesela God of War 3'ün yönetmeni Stig Asmussen de Titanfall'un yapım ekibine geçti. Yani çok ciddi ayrılıklar yaşandı. Naughty Dog'da da öyle. Ama umarım bu projeler etkilenmez ve bir God of War görürüz ilerleyen dönemlerde. The Order 1886'dan bir oynanış videosu gözüktü. Yani tema çok hoşuma gitti. Karakterler çok güzel. Steampunk havası, işte o Victoria dönemini falan ben çok seviyorum. Hikayenin de güzel olacağına eminim. Ama yani The Order'la ilgili benim aklımda sürekli olarak böyle kenarda köşede bir soru işareti var. Ve bu sunumda da sürekli olarak oynanış dinamiklerinin kesilmesi, yani tam olarak oynanış dinamiklerini göremiyor oluşumuz, ya acaba bu nasıl bir oyun olacak diye benim aklımdaki soru işaretlerini arttırdı açıkçası.
Ben açıkçası zaten temasını sevmiyorum. Geçtiği zaman kullandıkları cihazlar falan filan. Benim beklediğim bir oyun değil. Hani ben tamam, grafikleri güzel oyunları görmeyi ve oynamayı seviyorum ama size geldiğinde şurada oturup bir izlerim siz oynarken. Ondan sonrasında eve
almalarım. Benim için o kadar evet. Diyorsun. Bakalım, belki de çok iyi bir oyun olabilir ama başlangıçta dediğim gibi arkadaşlar, yani ateş ediyor bir yere geçiyor. Böyle bir sinematik yaşanıyor. Ateş ediyor geçiyor. Sanki çok tek düzeymiş gibi geldi. Umarım beklediğimiz kadar başarılı bir oyun olur. Killzone ve Infamous için DLC'ler duyuruldu. Yeni bölümler geliyor. Little Big Planet 3 duyuruldu. Co-op modunu çok daha fazla ön plana çıkaran bir oyun olacakmış. 3 boyutlu artık oyunlar da tasarlayabilecekmişiz. Medium Molecule'den ben yeni bir IP bekliyordum T-Revate adında ama Little Big Planet'e de hayır demem açıkçası. Gerçekten yani, eğlenceli bir oyun.
Bir oyun ama hala bir Mario'nun tırnağı değil yani, o keyfi vermiyor. Değişik ben eşimle falan da oynamayı denedim. Çok hızlı sıkıldı. Ben çok da biliyorum, eşiyle beraber oynamak için işte alıp da bir türlü o randomını yakalamak için kendisi de sıkılıyor oynarken. Çünkü çok oynayacağınız bir oyun değil. Çok çocuk oyunu aslında. Biraz yani hardcore oyunculardan çok, evet evimizdeki küçük kardeşlerimizin oynayacağı bir oyun ama bizde heyecan yaratması pek beklenmemeli diye düşünüyorum.
Yani Little Big Planet 1 ve 2'deki 8 küsür milyon bölümden bahsediliyor. O bölümlerin geliyor olması da çok heyecan verici. Onun dışında ben beğenmiştim ilk oyunu. İkinci oyunu çok az deneyim ettim. Yani üçüncü oyunda bakalım neler olacak. İşte 3 boyutlu oyun yapma olayı.
Yani bir görelim nasılmış diyorsun. Nasıl bir şey böyle bir heyecan tabii yaratmıyor. Aç geliyormuş falan diye böyle.
Yani ben biraz heyecanlanıyorum ya. Beni biliyorsun, ben Nintendo evet, oyunlarını oynayan birisi olarak. Ama bana sorsam benim Mario daha fazla heyecanlandırıyor tabii ki de. Buradan çok daha fazla beni heyecanlandıran bir oyuna geçeyim de, arkadaşlar da beni böyle sürekli Mario oynayan biri olarak tanıyorlar. Demon's Souls ve Dark Souls'un yönetmeni tarafından PlayStation 4'e özel geliştirilen Bloodborne isimli oyun da duyuruldu arkadaşlar ki onun da teması sana yine uymuyor. Ya steampunk havası. Ya steampunk havası demek yanlış olur. Victoria döneminde geçiyor. Biraz Londra şehri teması var. Ama tabii ki tamamen kurgusal bir dünyada geçiyor. Oyunun atmosferi beni benden aldı ya. Yani en az Uncharted 4 duyurusu kadar bence PlayStation 4 sahiplerinin heyecanlanması gereken bir duyuruydu bu. PlayStation 4'e özel olması ayrı bir güzellik. Atmosfer şahane. Oyunun zorluğu zaten dillere destan ki yapımcı ekip bu zorluktan vazgeçmeyeceklerini, yeni oynanış dinamikleri getireceklerini söylediler. Büyük heyecanla bekliyoruz.
Ya bu konsol özel oyun yalnız berbat bir olay ya.
Ya ben açıkçası isterdim bir Xbox One'a da gelsin yani, veya PC'ye de
tamam
gelsin.
Tamam bak, Microsoft'un stüdyosu, Sony'nin stüdyosu kendi cihazlarına oyun yapsın da ben 3. parti stüdyoların böyle çok özel oyunlarla çıkmalarını sevmiyorum.
Ya şöyle bir gariplik var mesela, Demon's Souls ilk çıkan oyunu From Software'in, Sony ilgilenip Avrupa'ya bile getirmedi. Avrupa'ya, Amerika'ya, Batı'ya getirmedi. Başka bir yayıncı Atlus aracılığıyla geldi. İkinci oyunu başka bir yayıncıyla anlaştılar. Dark Souls işte Avrupa'ya, Batı'ya falan gelince ve çok büyük tepkiler, güzel tepkiler alınca büyük ihtimalle Sony, ki zaten kendileri de açıkladılar, biz Demon's Souls'ta büyük hata ettik, gerekli özveriyi ve özeni göstermedik ama bir sonraki oyunda böyle olmayacak dediler. Zaten ilk oyunu da Sony Japonya ile birlikte yapılıyordu. Bu oyun da Sony Japonya ile birlikte yapılıyor. Ben PlayStation 4 aldıracak oyun olarak görüyorum. Bence God of War 4 duyurusundan da çok daha fazla heyecan vericiydi arkadaşlar. Ardından çok ilginç, enteresan bir duyuruya geçeceğim. Aslında enteresan olan şey yapımcısının enteresan olması. Dead Island 2 duyuruldu. Biliyorsunuz arkadaşlar, Dead Island'dan sonra bir Riptide isimli oyun çıktı ama genellikle onu Dead Island 2 olarak bilirler. O biraz ek paket tadında ilerleyen bir oyundu. Çok fazla sattığı için birazcık da ek paketle birlikte oyunu beslemek istediler. Dead Island 2 Yager tarafından yapılıyor. Çok güzel bir tanıtım videosuyla birlikte duyuruldu. İlk Dead Island'ı hatırlıyor musun? Bu tersten işleyen bir sinematik vardı. Ya ona adeta meydan okurcasına tamamen mizahsen unsurlar üzerine inşa edilmiş. çok komik, çok güzel bir video ile birlikte duyuruldu. Jaeger tarafından geliştiriliyor olması, ki normalde Dead Island'ın yapımcısı Take Land şu anda Dying Light'ta ilgileniyor. Bu parkur öğelerinin olduğu bir zombi oyunu vardı.
Çok merak ediyorum ya.
Evet, onunla ilgileniyor. Jaeger Spec Ops The Line'ın yapımcısı. Böyle de güzel bir detay var.
Spec Ops The Line hakkı yenmiş baba oyunlardan biri.
Kesinlikle geçtiğimiz
yani.
Dönemin benim için işte Vanquish var bir öyle. Bir de Spec Ops The Line var. Hikayesi de çok güzeldi. Çok başarılı bir oyundu. Jaeger'i burada görmek çok sevindirici oldu. Ardından Grim Fandango duyuruldu. Grim Fandango'yu ancak eski oyuncular bilir. Çok başarılı bir oyun ama PlayStation 4'de bu oyunu kazandırıyor olmaları bence çok büyük bir nimet. Gerçi daha sonra diğer konsollara da geleceği söylendi. Let It Die isimli Suda 51 tarafından geliştirilen Killer Is Dead ve Killer 7 gibi oyunlarla tanınan Japon kafası bir oyun da duyuruldu. Abzu isimli çok güzel bir indie oyun duyuruldu. Journey Nasıl Çöllerde Geçen bir oyunsa bu da deniz altında geçen güzel bir oyun ama 2016 yılında çıkıyor. Çok uzun bir süreç.
Duyurulmasa da olurmuş ya. Yani burada net bir şekilde.
Evet yani çok uzun süre oldu. Yani bir sene sonra duyur. Mesela 2015'in E3'ünde duyursalar oyun 2016'da gelse tamam yani bir sene fark var da büyük ihtimalle birazcık da E3 formunu doldurmak için yapılmış bir duyuru da olabilir. PlayStation platformlarına genel olarak 25 tane free to play oyun gelecekmiş arkadaşlar. Sony bu konuda güzel davranmaya, önemli davranmaya devam ediyor. Son iki haberim var. The Last of Us Remastered Temmuz 29'unda gelecekmiş.
Ya onun videosunu da inediler de yani Remastered olayı pek iyi değil ya. Yani keşke bari yapıyorsunuz oturun bir şeyler daha ekleyin. Değiştirin oyunda bazı dinamikleri.
Ben zaten oynadığım için tekrar o hikayenin üzerine bir daha o hikayeyi tecrübe etmeyi düşünmüyorum açıkçası ama.
Ben herhalde şey için oynarım. Şimdi benim canlı yayınlarım vardı biliyorsun. Hı hı. Bazı arkadaşlar hala devam eder misin abi diyorlar. Büyük ihtimalle ben PlayStation 4 üstüne devam ederim. PlayStation 3 açısım gelmiyor çünkü şu anda evet. 4'ten sonra. Büyük ihtimalle orada bir alırım. Hem de ilk iki oyunu beraber sunacaklar diye biliyorum ben onda. Hani ayrı ayrı değil de biliyorsunuz.
Evet bütün dereceleriyle birlikte.
Dereceleriyle evet. Beraber gelecek. Şimdi öyle olursa ilk derecesini oynarım sonra oyunu devam ederim. Bir seri yaparım öyle diye düşünüyorum. Evet. Yani ben alacağım.
Hoş bir bütünleşik bir.
Çok beklediğim bir şey de değil ne yalan söyleyeyim.
Tabii canım. PlayStation Now betası Temmuz ayında başlıyormuş. Bakalım nasıl bir performans sergileyecek işte Vita'da, PlayStation 3'te ve özel Sony televizyonlarında bu sistem işleyecek arkadaşlar. Vita için 100'ün üzerinde oyun yapım aşamasında denildi ama ya bir tanesini bile doğru düzgün göstermediler. En azından konferansta göstermediler. Daha sonra gösterirler diye düşünüyorum. Ama öyle bir açıklama yaptı ki Sony en son bomba duyuruya gelmeden önce esas herhalde bomba oydu. Sony dedi ki biz artık PlayStation Vita'yı PlayStation 4'ün bir aksesuarı olarak görüyoruz dedi. Ve işte evinizde bulut sistemiyle birlikte ben evinizde bulut sistemi falan deyince böyle bir kafamdan aşağı kaynar sular döküldü. Evimizde bulut sistemi ya bu mobil platform ya. Yani ben bunu dışarıya çıkaracağım taşıyacağım.
Evinde niye oynayayım?
Ve herkes de her PlayStation Vita'da da 3G yok. Her yani PlayStation Vita sahibinin de 3G sahibi olmak gibi bir zorunluluğu da olmaması gerekiyor.
Zaten 3G üstünden o Bluetooth'u çalıştıramaz.
Ya hani artık uç noktaya gidiyorum abi yani. Oldu ki böyle bir alternatif sundular işte 3G var falan dediler. Yani PlayStation Vita'yı hani öyle demek istemiyorum ama o dönem çıktığında perakendeciler bile satmıyor ya gitmiyor falan demişlerdi. Bence stratejik hatalar yapıldı. Güzel oyunları var mı? Kesinlikle var.
Çok da güçlü
Soul Sacrifice var, Tear Away var. Çıkış oyunları zaten çok başarılıydı. İşte Rayman'dı, evet. Mortal Kombat'tı vesaire falan geldi. Siz Erdinç'le birlikte hı-hı. Kulakları çınlasın. Çok güzel bir inceleme de yapmıştınız. Ama demek ki hardcore oyunculuğu tam el konsoluna taşıyamıyorsunuz. Yani şimdi Borderlands'i 4 kişilik co-op oyunu 2 kişilik co-op olarak niye Vita'ya getiriyorsun? Yani başka oyun mu yok
ya
getirecek?
Ya ben Sony'nin aletlerinde şöyle bir şey görüyorum. Eğer God of War o alet için özel olarak çıkmıyorsa ilk o konsol ölü oluyor. Yani çok da üstünde durmuyor demektir. Sony kendi çıkartmadı.
PSP de 80 milyon sattı. Az buz değil. Gerçekten çok başarılı.
Abi PSP'deki inanılmaz başarıydı. Ben aldım bir de yani Vita'ya çıkmayınca PSP versiyonunu oynadım. Satın aldım oynadım yani.
Yani ona GTA'lar çıktı. İşte God of War çıktı 2 tane. Gerçekten çok başarılı. Kendine az Patapon vesaire falan vardı. PlayStation Vita maalesef bugün işte PlayStation 4'ün aksesuarı olarak
hep diyoruz ya keşke Android yüklense de Android oyunları çalıştırsak içinde daha fazla işimize yarar.
Şimdi yani muhabbeti arttıracak son bir duyuru var söyleyeyim mi?
Onu da söyle artık. Yani bence söyleyelim. Asıl kısım
İlk ona girmek lazımdı ya programa da. Tabii GTA 5 arkadaşlar nihayet. Ben bekliyordum zaten yeni nesil konsollarla birlikte mutlaka duyurulur gelir diyordum ki öyle de oldu. Çok da hoş oldu, güzel oldu.
Ama yani
süper olmuş.
Gerçekten hakkını vererek tanıttılar. Remastered falan değil. Adamlar yapmışlar. Bambaşka bir oyun gibi görünüyor. Grafikleri köklemişler. Sanki aslında oyun yenilmesi için yapılmış da. konsola grafikleri düşürüp vermişler gibi olmuş. Çok iyi olmuş. Ubisoft görsün hani oyun nasıl oluyor.
Şimdi şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz Ubisoft daha önce böyle belli başlı afişler kullanmış ve işte Los Santos'ta 3 ay gezmeniz yeterli falan demişti. Şimdi Watch Dogs bakıyorum, şöyle bir hesaplamak istiyorum. Mayıs'ta çıktı. Haziran'da GTA 5 duyurusu geldi ve bir ay yetti.
Herhalde.
Yani tabii yani burada Watch Dogs'a da çok fazla laf söylemek istemiyorum. Tamamen farklı oyunlar ama.
Onun ayrı fanatikleri var ya. Ubisoft'tan daha fazla sahiplenmişler oyunu böyle.
Yani o reklamın üzerine biz de haliyle sürekli kıyaslıyoruz. Kıyaslama da yapacağım.
Diyor, adam analiz yapıyor. Kıyaslamayacakmışsın. Yani Ubisoft kıyaslamış onu bilmiyor ama. Sen kıyaslayarak çok büyük bir hata yapıyormuşsun.
Neyse bizi Watch Dogs ilgilendirmez. Konumuz GTA 5 olduğu için ben çok heyecanlandım. Yapılacak modları büyük heyecanla bekliyorum zaten.
Ya ben modu falan geçtim de videoda gördüğüm görsel inanılmazdı. Araba yoğunluğu. Mesela biz şehirde araba yoğunluğundan şikayetçiydik biliyorsun. Az araba vardı yollarda falan. Doğal olarak konsolların gücü.
Aslında İstanbul trafiğini getirmişler.
Müthiş yapmışlar ya. Işıklandırma, gölgeler, su efekti, yağmur efekti, yansımalar. Dibine dibine vurmuşlar ya. İnanılmaz olmuş yani. Ben şimdi şeyi merak ediyorum.
Doğa da çok güzel.
Evet. PC'ye çıktığında acaba ilk gün insanlar mesela 760'la falan oynayabilecekler mi? GTX 760'la falan oynayabilecekler mi? Biliyorsun Grand Theft Auto 4 hala da bazı makinelerde çalışmaz. Orta sınıf dediğimiz makinelerde.
Bakalım 5.
Optimizasyon sıkıntıları böyle inanılmazdır. 5 ne yapacak? Çok merak ediyorum. Çünkü 8 GB bellekli, 8 çekirdekli makinelerden bahsediyoruz artık.
Bir artık PC kullanıcıları da PC'lerini yeniler.
Herhalde. Bilmiyorum ama şimdi yani konsolun gücü aslında PC'den düşük. x86 tabanlı. Mantıken baktığımızda PC'ye geldiğinde babalar gibi çalışır diye bekliyorsun. Ama Watch Dogs bunu gösterdi. PC'de öyle üst düzey grafiklerde babalar gibi çalıştı.
Ya ben biliyorsun. Sözünü kesiyorum. Şunu gördüm. Wolfenstein'a bakıyorsun. Nvidia'da yağ gibi akıyor. AMD kartlarda işte frame düşmesi oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Demek ki firma yani konsola daha fazla odaklanıyor. Tek bir tasarım olduğu için ben buna ne versem gider diyor. Ama öteki tarafta yani herkes de bileşenler değişiyor. Bu yüzden de herhalde tam anlamıyla kendilerini veremiyorlar. Belki de PC'deki satışlarda ya arkadaş uğraşmaya gerek yok zaten orada satacağız 200 bin burada satacağız 2 milyon diye düşünüyorlardır diye düşünüyorum. Belki de yanlış düşünüyorum. O da sebep olabilir ama GTA 5'in duyurusu. Ben PC açısından yeni nesil konsollar değil de PC'ye gelecek olmasından dolayı çok sevinçliyim.
Ben de yeni nesil konsol açısından sevindim vallahi. Niye yalan söyleyeyim? PlayStation 4'te de
oynarım
yani.
Halbuki sen PC tabanlı bir oyuncusun, ben konsol tabanlı bir oyuncu. Nasıl oldu bu iş?
Ya ben her zaman nerede keyif alıyorsam orada devam ediyorum. Yani benim tarzım o. Yoksa ben taban baban bilmem yani. Parasını verip aldığım şey.
iPad'le de oynarım diyorsun.
Beni memnun etmesi
Android'de
lazım.
Android'de de oynarım.
Devam ediyoruz. Şimdi Xbox hakkındaki haberimizi zaten söyledik. Artık o konsolun %10'unu çalan Kinect'i çıkartabiliyorsunuz. Zaten bir güncellemeyle beraber bunu herkes açacaklar. Büyük ihtimalle de yeni oyunlar buna ihtiyaç duydular. Adamlar olabildiğince cihazın o hantal olmasını sağlayan şeyleri atmaya çalışıyorlar. Bir diğer haberim 3D Mark'ın yeni testi yayınlandı. SkyDriver'ı indirip bilgisayarınızı test edebilirsiniz. Bu test daha çok oyuncu dizüstü bilgisayarlarına, DirectX 11 destekli bir test bu arada bunu da söyleyeyim. Oyuncu dizüstü bilgisayarlarını ve orta sınıf oyuncu bilgisayarlarını hedefliyor. Yeni bir test. En azından sıralamada neredesiniz, ne yapabiliyorsunuz, bir sonraki oyuna hazır mısınız, değil misiniz görmeniz açısından yararlı olabilir. Biz de testlerimizi kullanmaya başlayacağız. Son haberim ise kısa kısalarda Xbox One kontrolcüsü için PC sürücüleri yayınlandı. Ben de bir video yayınladım bununla ilgili nasıl kullanılabileceğine dair. Sürücüyü yüklüyorsunuz, USB'den gamepad'inizi bağlıyorsunuz ve çatır çatır çalışıyor. Çok eğlenceli oluyor Taha. Ben Xbox 360 gamepad'ini kullanıyorum PC'de aktif olarak. Xbox One'inki tamam kabloyla çalışıyor ama ben de Xbox 360'ın zaten ilk çıkan partisinde kablolu gamepad'leri vardı bilirsin. 3 metre kablosuyla falan geliyordu. O var PC'de, hiç pil derdiyle uğraşmıyorum. Zaten upusunda bir kablosu var. Masada kablosuz gamepad benim için çok önemli değil. Onu kullanıyorum. Kullanmaya da devam edeceğim. Sadece Xbox One 2'nin çalıştığını gösterdim. Xbox One'ın gamepad'i gerçekten çok güzel bir uyum sağlıyor bilgisayarla beraber. Çok da güzel çalışıyor.
Oynadığın oyun oldu mu?
Tabii Grand Theft Auto 4'ü oynadım. Crysis oynadım. Çatır çatır çalışıyor. PC kullanıcıları da artık Xbox One sahibiyseler ya da yeni bir gamepad almak istiyorlarsa Xbox One kontrolcüsüne bakabilirler. Ben inanıyorum ki bir kablosuz alıcı da yayınlanacaktır yakın bir zamanda. Kablosuz alıcıyla da kablosuz olarak kullanabileceklerdir diye düşünüyorum.
Evet, benim kısa kısa olarak bahsedeceğim son şey de herhalde Nintendo olacak. Maalesef kısa kısa diyorum çünkü çok da fazla ilgi görmüyor Türkiye'de. Görenler adına da kısaca biraz bahsetmek istiyorum. Sen zaten Zelda'nın oynanış videosunu gördün.
Müthiş olmuş yani.
Sence
mükemmel.
Sence Nintendo'nun aslında yeni nesil konsola ihtiyacı var mı?
Ben YouTube'da gördüm. Üstüne baya baya konuşmuşlar. Yarım saat falan video çeken var o videonun üstüne. Çekilecek bir video olmuş. Eğer Nintendo gösterdiğini verirse açık dünyada her şey oynuyor ya. Ağaçların dallarından tut çimenlere kadar her şey etkileşim
bunca içinde. Yıllık Nintendo'cuyum Mesut. Sana şunu söyleyebilirim gönül rahatlığıyla.
Böyle oyun görmedim.
Nintendo, Ubisoft gibi bir firma değildir. Yani gösterdikleri video oyun içiymiş ve bu gelecek size dediler. Downgrade edilmiş. Yani Ubisoft'un bizlere hediyesi. Downgrade edilmiş bir oyunla karşılaşmayız bir şekilde. Mario Kart 8'i de gördüm mesela.
O da çok güzel olmuş.
Gerçekten hani...
Tahalı oynuyorlar şu anda.
Hani smooth AA dediğimiz olay söz konusu. İşte kaplamaların güzelliği 1080p 60fps daha ne olsun.
Yani konsol şu anda Almanya'dan 600 liraya alınıyormuş bu arada.
Evet Amazon
ben
üzerinden.
Ben alacağım bir tane Allah'ın izniyle. Sırf şu Zelda'ya falan hazır olayım. Bir de Mario Kart'ı eşimle beraber oynayabileceğimi düşünüyorum. Bir de Mario'yu alırım ona çıkan.
Ufaklıkta büyüdüğü zaman.
Salonda evet. Salonda bir makine ihtiyacım var çünkü. Xbox One ve PlayStation 4 salon makinesi değiller. Tamam bazı oyunları var ama. Salon için değiller
hanımla
yani.
Hanımla birlikte oynayamazsın yani.
Yok oynayamazsın ama Wii U 600 lira fiyatıyla zaten 600 lira ne olacak ki koy kenara gitsin yani.
Yani kesinlikle. Tabii Splatoon gibi oyunları da duyuruldu. Benim çok hoşuma gitti ama onları uzun uzadıya burada bahsetmeyelim. Zaten bir saatlik bir özel video hazırladık Alkan'la birlikte Nintendo üzerine konuştuğumuz. Oradan açarak arkadaşlar Nintendo hakkında da ne düşündüğümüzü, E3 2014 sunum hakkında ne düşündüğümüzü gönül rahatlığıyla bir saat boyunca dinleyebilirsiniz.
Yine bir ikisi birinin daha sonuna geldik. Bu sefer sonra video koymuyoruz. Koymayı çok istemedik. Biliyorsunuz ülkemizde de ve çevremizde bir sürü gelişme oluyor. Evet. Açıkçası pek içimden gelmedi. Bu haftayı da çok tedirgin geçirdim. Ne oldu ne olacak diye. Hep haber bekliyoruz kesinlikle. Kaçırılan insanlardan. İnşallah diyoruz. Ailelerine kısa sürede kavuşurlar ve şu üstümüzdeki kara bulutlar dağılır diyoruz. Düşünelim. Ne yaptık? Neden buralara geldik? Ne oldu çevremizde? Çevremiz savaş alanına döndü gerçekten. Yani, açık bir savaş alanı oldu.
Artık ana haber bültenlerine bakamıyorum. Gerçekten çok sıkıcı. Burada biz hani gülüyoruz, işte program çekiyoruz vesaire bir şeyler yapıyoruz ama
hayat hakikaten devam ediyor, çalışmak zorundasın ama gerçekten içimiz tuhaf.
Bu yani. Sıkıcı unsurlardan ancak oyunlar aracılığıyla kaçabildiğimi ben bir kez daha anlamış oldum. Gerçekten hani kafamızı oraya sokuyoruz. Ama tabii ki de gündemi de mecburen takip ediyoruz.
Evet, kafayı kuma gömmekten olmuyor
yani. En azından şeyi söyleyebiliriz yani. Umarız oradaki insanlar da zarar görmeden.
İnşallah. Yani elimizden de hiçbir şey gelmiyor ya. Garip olan o. Ne yapacaksın?
Evet, hiçbir şey gelmiyor.
Kaçırılmış insanlar. Ne yapacaksın?
Yani en fazla işte internet üzerinden tepki gösterebiliyorsun. Evet. Fotoğraf, işte siyah ekran yapıyorsun falan. Ancak o.
Yani hepimizin umudu, isteyenin istediği gibi özgürce yaşadığı bir dünya görebilmek. Ferah mutlu. İnşallah oraya doğru gideriz ama şu an çevremizdeki olaylar pek de oraya doğru gideceğimizi göstermiyor. Allah sonumuzu hayır etsin diyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.